Sanatta ve günlük yaşamda iletişim çatışmaları ve empati. Üstün Dökmen.
Ayrım 9.
Zahmetli ve sıkıcı bir iletişim yolu. Çocuklarımıza küsmeyi değil, konuşmayı öğretmeliyiz. Pasif çatışmalarımız bazen pasif saldırganlığa dönüşebilir. Fiziksel ya da sözlü saldırganlık gibi pasif saldırganlık da karşımızdakini susarak öfkelendirmeye çalışırız. Bu saldırganlık türünde inat olsun diye bir şey yapmamak söz konusudur. Örneğin bir erkek karısına başkalarının yanında "Hanım sen sus" derse, kadın da bu sözü alınıp bir ay ağzını hiç açmazsa bu davranışı pasif saldırganlık sayılabilir. Her ne kadar Haray ve arkadaşının sınıflamasında belirtilmiyorsa da susarak kavga etmeyi, yani pasif saldırganlığı, pasif çatışma ile aktif çatışmanın bir karışımı olarak kabul edebiliriz. Pasif saldırganlıkta küsmeyi bir alışkanlık haline getirenlerin susmayı bir silah olarak kullanmaları söz konusudur. Bir pasif çatışmaya taraf olan kişiler büyük bir olasılıkla kendi içlerinde bir iç çatışma yaşarlar. Bir aktif çatışma sırasında da kişiler iç çatışma yaşayabilirler. Fakat pasif çatışma sırasında kişilerin iç çatışma yaşama ihtimallerinin daha yüksek olduğu kanısındayım. Örneğin bir yakınına küserek pasif çatışma başlatmış birisi, "Acaba barışsam mı, barışmasam mı?" şeklinde bir yanaşma-kaçınma çatışması yaşıyor olabilir. Bu durumda bir pasif çatışma içine girdiğimizde atmamız gereken ilk adım kendi içimizdeki iç çatışmaları çözmek olmalıdır. Kendi içimizdeki çatışmayı çözdüğümüzde karşımızdaki ile yaşadığımız pasif çatışmayı giderme ihtimalimiz artar. Özellikle küserken farkında olmadığımız bir takım psikolojik ihtiyaçlarımızı gidermek amacıyla yola çıkarız. Eğer küsen ben isem kendime şu soruyu sormalıyım. Karşımdakine küsmem benim hangi ihtiyacımı gideriyor? Küsmek dışında başka hangi yolla bu ihtiyacımı giderebilirim? Söz gelişi bazı küsmelerimizin altında yatan temel neden ilgi görme ihtiyacımız olabilir. Eğer bu gerçeği fark edersek söz konusu ihtiyacımızı küserek gidermeye çalışmak yerine daha dolaysız yollara yönelebiliriz. İhtiyaçlarımızı fark etmemizin yanı sıra bu ihtiyaçları diğer insanlara uygun dille ifade etmemiz de önemlidir. Diyelim ki bir ailede karı kocadan birisi eşinden ilgi görmek istiyor. Bu ihtiyacı gidermenin çeşitli yolları olabilir. Uygun olmayan yolların başında bir bahane yaratıp küsmek gelir. Çünkü yukarıda da belirttiğimiz gibi küsmelerin en azından bir kısmı dostluk çağrısıdır. Fakat küserek yapılan bu çağrı zahmetli ve dolaylı bir çağrıdır. Üstelik ölçünün kaçırılması, küslüğün pasif saldırganlığa dönüştürülmesi tehlikesi de vardır. İlgi istemenin ikinci yolu eşine "Benimle ilgilenmiyorsun, sen zaten hep böyle yaparsın" demektir. Burada ise suçlayıcı bir ifade kullanılmıştır. Bu ifade aktif çatışmaya ya da ileride tartışacağımız ön yargılı çatışmaya yol açabilir. İlgi istemenin bir başka yolu ise "Şu an bana ilgi göstermeni istiyorum, benimle ilgilenmen hoşuma gidiyor" demektir. Sanırım bu yol samimi ve dolaysız bir yoldur. Sağlıklı iletişimlere ise bu tür dolaysız üsluplarla ulaşabiliriz. Pasif çatışmaların sergilendiği durumlardan birisi ise öfkenin içe atılması, ifade edilmemesidir. Birbirlerine kızan insanlar aralarında hiçbir şey yokmuşçasına iletişimlerini sürdürdüklerinde pasif çatışma sergilemiş olurlar. Varoluş çatışması. Ben sandım ki. Bir insan karşısındakinin sözlerini yanlış anlarsa ya da onun sözleriyle ilgisi olmayan bir mesaj verirse bu duruma varoluş çatışması adı verilir. Varoluş çatışması sırasında kişinin dikkati karşısındakine değil kendisine yönelmiştir. Yani bu tür çatışma sergileyen kişilerin her biri kendi varoluşunu yaşamaktadır. Bu yüzden de birbirlerine gösterdikleri mesajlar yerine ulaşmaz adeta teğet geçer. Aşağıdaki konuşmaları izleyelim. Birbirlerini iyi işitemeyen iki kişi konuşmaktadır. "Eve mi gidiyorsun?" "Hayır, eve gidiyorum." "Ben de eve gittiğini sanmıştım." Yukarıdaki konuşmada mesajlar yerine varmamış, dolayısıyla da iki insan iletişimde bulunmuş gibi gözükseler de birbirlerine ulaşamamışlardır. Bazen de birbirimizi doğru işitiriz ama işittiğimizle ilgisi olmayan cevaplar veririz. Örneğin, Ayşe, "Çok mutluyum, sonunda o konsere bilet buldum." Elif, "Kitabımı gördün mü, yarın sınavım var." Ayşe, "Hem de en önde." Elif, Kaybettim galiba. Şimdi ben ne yapacağım? Bu örnekte Ayşe de Elif de yalnızca kendileriyle ilgilendiler. Birbirlerinin söylediğini ya dinlemediler ya da dinleseler bile işittikleri mesaja uygun bir cevap vermek yerine kendi iç dünyalarına uygun bir şeyler söylediler. Belli yaşlardaki çocuklar içinde bulundukları zihinsel gelişim döneminin özelliğinden ötürü varoluş çatışmasına benzer iletişimler sergilerler. Fakat onların bu davranışları gelişim süreçlerinin doğal bir parçası olduğu için olayı bir çatışma olarak tanımlamamayı tercih ederiz. Yaklaşık 2-5 yaş arasındaki çocuklarda toplu monolog adı verilen bir davranış gözlenir. Diyelim ki birkaç çocuk bir misafirlikte bir araya gelmiştir. Uzaktan baktığınızda aralarında pek tatlı, pek hareketli bir konuşma geçmekte olduğunu düşünürsünüz. Oysa yakından dinlediğinizde anlarsınız ki birinci çocuk son izlediği çizgi filmi anlatmaktadır. İkincisi yeni öğrendiği masalı anlatmakta. Üçüncü ise bir yandan onları dinlemekte, bir yandan da başından geçen ilginç bir olayı anlatmaktadır. Çocukların sahip oldukları zihinsel gelişim özelliklerinden ötürü bir zorunluluk olarak sergiledikleri bu davranışın benzerlerini biz yetişkinler de sergileriz. Yukarıdaki Ayşe Elif örneğinde olduğu gibi günlük yaşamdaki sıkıntılarımız, dikkatimizi başkalarına yöneltmek yerine kendi ihtiyaçlarımıza, sıkıntılarımıza yöneltmemize yol açabilir. Diğer bir söyleyişle sahip olduğumuz sorunlardan ötürü ben merkezci, egosantrik davranabiliriz. Karşımızdakini anlamaya çalışmak yerine kişisel duygu ve düşüncelerimizi ifade edebiliriz. Zaman zaman her yetişkinin böyle davranması, yani varoluş çatışması sergilemesi doğaldır. Fakat ben merkezci davranmayı, varoluş çatışması sergilemeyi bir alışkanlık, bir kişilik özelliği haline getirmişsek, bu durum yaşantımızı güçleştirebilir. Varoluş çatışmalarına günlük yaşamda olduğu kadar sanat eserlerinde de rastlamamız mümkündür. Bu konuda Haray ve Batel'in 1981 örnekleri Don Kişot'tur. Cervantes'in bu ünlü kahramanı insanları sevmektedir. Onlara bir takım önemli mesajları vardır. Fakat bu mesajların hiçbirisi yerine ulaşmaz. İnsanlar Don Kişot'u anlamazlar. Aslında Don Kişot da çevreden gelen mesajlara açık değildir. Çevresinden gelen geri bildirimleri yeterince değerlendiremez. Bu durumda Don Kişot ile toplum arasında bir varoluş çatışması ortaya çıkar. Kanımca bu durumun bir benzeri Camdan Kalp filminde de sergilenmektedir. Varoluş çatışmasının sergilendiği bir başka sanat alanı ise tiyatrodur. Özellikle komedilerde varoluş çatışmalarına ilişkin çeşitlemelerden büyük ölçüde yararlanılır. Kahramanların birbirlerini yanlış anlamaları izleyicileri güldürür. Karagöz'de ve Orta Oyunu'nda varoluş çatışmalarına ilişkin pek çok örnek vardır. Söz gelişi Karagöz oklava sözünü baklava olarak anlar. Karagöz'de ve Orta Oyunu'nda sergilenen varoluş çatışmaları kanımca günlük yaşamda gözlenen iletişim kopukluklarına yönelik bir taşlamadır. Varoluş çatışmalarının toplumsal yaşantımızda önemli yeri olduğu görüşündeyim. Şimdilerde eski Türk filmi dediğimiz 1950'li 60'lı yılların acıklı filmlerinde konunun eksenini oluşturan aksi tesadüf motifine sık rastlanırdı. Söz gelişi mutlu bir karı koca vardır. Fakat bir gün erkek karısını yabancı bir erkekle gizlice konuşurken görür ve aldatıldığını hemen anlar. Böylece mutlu yuva dağılır. Oysa kadıncağızın gizlice konuştuğu adam hapisten yeni çıkmış erkek kardeşidir. Kadın kardeşinin durumundan utandığı için onunla gizlice konuşmuştur. Bu karı koca filmin sonuna kadar birbirleriyle iletişim kuramazlar. Erkek aldatıldığını sandığı için öfkelidir. Kadın ise kocası tarafından niçin terk edildiğini tam anlayamamakta, arada başka bir kadın olduğunu düşünmektedir. Birbirleriyle konuşmayan bu çift eksik verilerle kafalarında oluşan hipotezleri test etme şansına sahip değildirler. İzleyicilere "Ah bir konuşsalar her şey hallolacak" dedirten bu tür filmler, iletişim kopukluğundan kaynaklanan varoluş çatışmalarına güzel bir örnektir. Bu tür filmlere aşina olmayan genç arkadaşlarım için belirteyim, filmin sonunda mutlu bir tesadüf olur, karı koca karşılıklı olarak gerçeği öğrenirler, barışırlar. Varoluş çatışmaları, kişilerin sahip oldukları özelliklerden kaynaklanabileceği gibi, iletişim ortamından ya da içinde yaşanılan kültürden de kaynaklanabilir. Örneğin, eğer kulaktan kulağa oynuyorsanız, varoluş çatışmasına girme ihtimaliniz oldukça yüksektir. Belli toplumsal kurallar da varoluş çatışmasına zemin hazırlayabilir. Bu konuda ilginç bulduğum bir örnek vermek istiyorum. Çocukluğumda çoğunluğu kırsal kesimde kayınpederiyle konuşmayan, konuşamayan gelinler görünce hayret ederdim. Bu gelinler kayınpederlerine bir şey söylemeleri gerektiğinde bir çocuk bulup onun kulağına fısıldıyorlardı. Çocuk mesajı kayınpedere iletiyordu. Mesajı alan kayınpeder ise gelinin yüzüne bakmadan, boşluğa bakarak gelinine ne söyleyecekse söylüyordu. Bu dolaylı iletişim şeklini ömür boyu sürdürmek zorunda kalan gelinler varmış. Bazı insaflı kayınpederler 5-6 erkek çocuk dünyaya getiren gelinlerine ödül olsun diye konuşma yasağını kaldırıyorlarmış. 15-20 yıllık bir suskunluktan sonra konuşmaya başlayan bazı gelinlerin saldırgan bir dil kullanarak konuşmalarına izin veren kayınpederlerini pişman ettiklerini de duymuştum. Birbirleriyle doğrudan konuşamayan bu kayınpeder ile gelin arasında sıklıkla varoluş çatışması görülebilir. Arada mesaj taşıyan çocuk çatışma ihtimalini arttıran önemli bir etkendir. Mesajı yanlış anlayabilir ya da yanlış aktarabilir. Bu tür bir iletişim ortamında diyelim ki gelin sözlerinin çocuk tarafından kayınpederine yanlış aktarıldığını fark etse bile bu durumu düzeltme şansına fazlaca sahip değildir. Günlük yaşamımızda sıklıkla sergilenen imalı iletişimler sırasında da varoluş çatışması yaşanması ihtimali oldukça yüksektir. Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla anlayışının hakim olduğu iletişimlerde mesaj sahibi tarafından asıl hedeflenen kişi üzerine alınmayabilir ya da mesajı yanlış anlayabilir. Bazen de imalı iletişime alışmış kişiler aslında başkalarına verilen mesajların kendilerine verildiğini zannedip alınırlar. Bu da bir varoluş çatışmasıdır. Tümden reddetme. Hiç. Eğer bir kişi kendisine yöneltilen mesajı tümüyle reddeder, tamamen aksi görüşü savunursa tümden reddetme çatışması sergilemiş olur. Söz gelişi bir sanatçı eserine yöneltilen bazı eleştirileri tümüyle reddeder, eserimde hiçbir kusur yok diye savunursa tümden reddetme davranışı sergilemiş olur. Ya da bir pesimist, bir depresif, kendisine olumlu özellikler atfeden bir kişiye yaşantısında hiçbir olumlu yön bulunmadığını söylerse yine tümden reddetme çatışması ortaya çıkmış olur. Tümden reddetme davranışı sergileyenler belli bir konu üzerinde enine boyuna düşünmek, ayrıntılara inmek yerine kolayca toptancı çözümlere ulaşıverirler. Ayrıntıya inmek, irdelemek ve araştırmak tümden reddetme ile bağdaşmaz. Çünkü bir konunun ayrıntılarına inerek incelediğimiz zaman o konuya ilişkin olarak karşınızdakinin belirttiği bazı görüşlere katılma ihtimaliniz ortaya çıkar. Tümden reddetme çatışmasında ise karşıdakinin görüşlerini sorgusuz sualsiz reddetme eğilimi vardır. Günlük yaşamda bu tür çatışmanın sergilendiği ilginç örnekleri görmek mümkündür. Örneğin tek yolculuk, tek yol benim partim diyen bir kişi tümden reddetme çatışması sergilemektedir. Ya da en büyükçülük, en büyük bizim takım diyenler de tümden reddetme çatışması içine girmektedirler. Çünkü bir siyasi partinin de bir spor takımının da her zaman, her alanda, her açıdan üstün olması pek akla yakın gözükmemektedir. Bütün partilerin ve takımların güçlü yanları bulunabileceği gibi zayıf yanları da bulunabilir. Fakat bu şekilde düşünmek ayrıntıya inmektir. Böyle bir ayrıntıya inip düşünmek yerine toptan bir hüküm verip tek yol bizimki, en büyük bizimki demek herhalde insanlara kolay gelmektedir. Yalnız bu kolay çözüm yanında önemli bir sorun getirmektedir. Tek ya da en diye söze başlayanların karşılarındaki kişiler de benzeri bir tavırla tümden reddetme çatışmasına girebilirler. Bu durumda kiminkinin gerçekten tek ya da en olduğuna karar vermek oldukça güç olabileceği gibi inatlaşma sonucunda daha büyük çatışmaların ortaya çıkması da söz konusudur.
Ayrım sonu.